Ayrım 25, sayfa 152. D. Psikoanalitik halk bilimi kuramları. A. Psikoanalitik halk bilimi okulları ve kuramsal farklılıkları. Halk biliminin erken döneminde yaygın olan mitolojik teorinin çeşitli okullarının tek kavramlı ve sosyal olayları çoğu zaman tek nedene indirgeyerek açıklayan okullarına benzeyen halk bilimi kuramlarından birisi de psikoanalitik halk bilimi kuramı ve onun Wundt, Freud ve Jung'un adı etrafında oluşmuş okullarıdır. Bunlardan Wundt ve takipçilerinin okulu, halk bilimi ürünlerinin kaynağını insanın düş, imge ve hülya gibi psikolojik oluşumlarla açıklamaktadır. S. Freud ve takipçilerinin okulu olan psikoanalitik okul, halk bilimi ürün ve olaylarını cinsel organlarla cinsel birleşmelerin birer simgesi olarak düşünen ve halk kültürünü oluşturan her türlü halk bilimi ürün ve olayını cinsel organ simgesi veya birleşme öğesi olarak açıklayıp çözümlemeye dayanmaktadır. Bu okullar 19. yüzyıl bilimsel paradigmalarının sosyal olgu ve olayları tek nedene indirgeyip açıklama alışkanlığının günümüzde de devam eden örnekleridir. Bu bağlamda psikoanalitik halk bilimi kuramının adeta Max Müller'in Güneş Mitleri Okulu'nu çağrıştıran kurgusallığı, R.M. Dorson 1972A tarafından günümüzde geçerli olan halk bilimi kuramları içinde en kurgusal olanı, S. Freud'un anısını yücelten psikoanalitik okuldur diye ifade edilmesi son derece anlamlıdır. Öte yandan Malinowski 1990-27, psikoanalitik okul insanın incelenmesi konusunda belki tek yanlı ama önemli bir özel görüş açısı getirmiştir. Psikanalizin gerçek katkısı, aile kurumları bağlamı içinde, eğitim, ana baba otoritesinin kullanılması ve seks, beslenme ve dışkılama ile ilgili bazı temel güdüler gibi kültürel etkiler altında, erken çocukluk dönemindeki zihinsel yanı, aynı zamanda toplumsal davranışların oluşumu üzerinde ısrarla durmasıdır. Gerçekten de Sigmund Freud, her nasılsa çeşitli ayıplara ilişkin bizim batı tabumuzu yıkmayı başardı, öyle ki artık psikoanalitik terimleri kullanan herhangi bir kimse, insan vücudunun belden aşağısına ilişkin konularda konuşabilir, oysa önceleri bu konuların salonlarda, hatta akademik toplantılarda bile ele alınması yasaklanmıştı, diyerek bu kuramın batı epistemik cemaatine genel anlamdaki katkılarını ortaya koymaktadır. 1. W. Wundt Okulu. Daha önce de kısaca işaret edildiği gibi E. Tyler ve A. Lang, değişik milletler arasındaki dini ve edebi olgular arasındaki benzerlikleri toplumsal veya sosyal psikolojiye göndermede bulunarak izah etmişler. Ancak hiçbir zaman mitlerin ve diğer edebi olguların yaratılışı meselesine girmemişlerdi. Bu konuyu onların kuramından da yararlanarak ele alanlardan birisi Alman Wilhelm Wundt'tur. Wundt, Milletlerin Psikolojisi 1912 adlı eserinde değişik toplumların mit ve masallarını tahlil ederek pek çok dini ve edebi olguların insan zihninin spesifik psikolojik şartlarında ve adeta rüyanın yaratılışına benzer bir şekilde yaratıldığı sonucuna vardı. Wundt'un takipçisi von der Leyen bu fikri bilinçaltı ve yarı bilinçaltı terimlerini de kullanarak neredeyse bütün halk bilimi unsurlarının yegane yaratılış nedeni olarak genelledi. Doğal olarak böylesine ucu açık ve içe dönük bir genellemenin yaygın olarak Sokolov 1966-95 halk bilimi çalışmalarında kabul edilmesi mümkün olmadı. 2. Sigmund Freud Okulu. Ancak halk bilimi çalışmalarında psikolojik kuramın en yaygın uygulayıcıları Sigmund Freud ve takipçileridir. Sigmund Freud bilinçaltı düşünceyi araştırırken mitlere ve peri masallarına, tabulara, şakalara ve batıl inançlara büyük ağırlık vermiştir. S. Freud, 1900 yılında yayınladığı Rüyaların Yorumları, Interpretations of Dreams adlı eserinde, çocukluktaki bastırılmış gizli cinsel arzuların ve korkuların simgesel kılıklarda, düşlerde anlatım bulduğu tezini ortaya koymuştur. Buna göre uyanık olma halinde bastırılan seksüel arzular, uyku ve halüsinasyon anında serbest kalırlar ve rüya ve fanteziye dönüşürler. Freud ve takipçileri pek çok kadim mitleri, masalları ve pek çok edebi ürünü bu psikoanalitik plana göre Solokov 1966-96-97 yorumladılar. Bundan sonraki basamaksa düşleri mitler ve halk bilimin diğer türleriyle eşitlemek olmuştur. Önde gelen psikanalist halk bilimcilerden birisi olan K. Abraham, düş bireyin mitidir demektedir. Ona göre düşlerde ve mitte aynı psikolojik mekanizma işlemektedir ve bunlar aynı yoruma konu olmaktadırlar. Eğer bir düş insanın çocukluk arzularını açığa çıkarıyorsa, mitler de o ırkın çocuklarındaki ruhsal baskıları açıklamaktadır. Yığıma, işleyerek geliştirme, yerine koyma gibi mekanizmalar, çocuksu, yarı unutulmuş cinsel dürtüleri, günlük yaşamdan alınmış nesnelere ve imgelere dönüştürmektedir. Düzgün olarak anlaşıldığında ve mantıklı bir biçimde düzenlendiğinde, simgesel figürler, cinsel açlık, suçluluk ve utanma ile ilgili öyküleri oluşturmaktadır. Açıkça görünen içeriğin altında kendi kendini tatmin, hadım edilme, beden yaralama, fallusa imrenme ve fücur, ensest ilişki duyguları gizlenmektedir. S. Freud, Oedipus mitinde yetişkinliğe ermiş çocukların bastırılmış karanlık arzularının ve dürtülerinin açığa çıktığı, abartılı bir açıklaması olan mitsel bir öykü olarak görmektedir. Erkek çocuk annesini fücur türünden bir sevgiyle sevmektedir ve babasını öldürmeyi düşlemektedir. Oedipus Rex'te ise istekleri acıklı bir biçimde yerine gelmektedir. Burada halk biliminin sözlü türlerinin psikoanalitik yönden çözümlenmesinde takip edilen model görülmektedir. Fakat K. Abraham'ın da belirttiği gibi model gerçekten de çok saydamdır. Çocukluk arzuları çoğunlukla bu kadar bariz bir biçimde açığa vurulmazlar. Libidinal ilkel benliğin kaba istekleri, üst benliğin zorlamasıyla bir tür sansürle perdelenmekte ve bu istekler düşlerde ve mitlerde simgesel kılıklarda ortaya çıkmaktadırlar. Bu sansür perdesini aralamak ve düşlerin altında yatan gerçek mesajları okumak, psikoanalitik halk bilimcinin görevi olmaktadır. Daha önce de işaret edildiği gibi psikoanalitik yorum veya çözümleme adeta Max Müller'in güneş simgesi yerine cinsel simgeleri yerleştirerek halk bilimi içinde yer alan her şeyi cinsellik simgesi olma genelliğine düşmüştür. Bu konuda ilk araştırmalardan birisini yapan Carl Abraham 1913, Rüyalar ve Mitler, Dreams and Myths adlı eserinde Adalbert Kuhn'a değinmekte ve Prometheus miti üzerine kendi yorumunu Kuhn'un yöntemine göre yapmakta oluşu, Dorson 1972a, iki kuramın takipçileri arasındaki ilişkinin bir analojinin ötesinde doğrudan metodoloji ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. Bunu örneklemek icap ederse daha önce A. Kuhn'un kuramsal yaklaşımı ele alınırken işaret edildiği gibi Kuhn, Prometheus'u yıldırım biçiminde ateşi getiren kişi olarak görmektedir. Bu görüşünü de Sanskritçeden aldığı kelimelerin etimolojisiyle desteklemektedir. Abraham da aynı düşüncede olduğunu söylemekte ve astronomi bilgilerinin mitlerin dış biçimini etkilediğini söylemekte fakat bazı simgelerin aynı kişiyi belirttiğini ileri sürmektedir. Buna göre Prometheus hem yıldırım hem de Sanskritçeden aldığı kelimenin anlamı olan burgu, matkap veya delici, ya da ona göre üreticidir. Prometheus, yıldırım, ilkel insana ateşi getirmiş fakat ilkel insan aynı zamanda düzgün sert bir çubuğu, delici burguyu, yumuşak yuvarlak bir tahta üzerine sürtmekle ateş yakmayı öğrenmektedir. Bunlar apaçık, jenital veya cinsel organların simgeleri olmaktadır. Abraham, Prometheus mitini yaşamın ilkesi olarak dünyaya getirmedeki eril güç olarak yorumlamaktadır. Dorson, 1972 A. Freud'un takipçileri halk geleneklerinin ve inançlarının, ayinlerinin, halk oyunlarının ve hikayelerinin gizli anlamlarını ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmakta ve bu okul genel olarak ortodoks halk bilimi araştırmalarında biraz istihza ile karşılansa da günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedirler. Bugüne kadar çalışmalarıyla ortodoks halk bilimciler arasında yankı yapmış ve halk geleneklerini en enerjik biçimde inceleyen 3 kişi E. Jones, E. Fromm ve G. Roem'dir. E. Jones'un 1959 yılında Kabus Üzerine On the Nightmare adıyla yayınladığı halk inanışları üzerine en hacimli bilimsel çalışmasında vampir ve kurt adam, kabus, büyücü, şeytan gibi ortaçağ iblisleriyle ilgilenmektedir. Jones, kabus korkuları ve cinlerden korkmayla çocukluk hayallerini düşlerde ve halk biliminde yansılanması arasında doğrudan bir ilişki görmüştür. Kahneman, vampir inancı, gece emisyonlarını ve oral sadizmi belirtmektedir. Şeytanın ise fallus simgesi oluşu çoğunlukla yılanla özdeşleştirilmesinde görülmektedir. Şeytan baba figürü olup iki bastırılmış arzuyu, oğlun babaya öykünmesi ve ona karşı koyma istekleri biçiminde belirmektedir. Büyücü ise kadının kendi ve annesi hakkındaki bilinç dışı düşüncelerinin dışa vurumudur. Bastırılmış fücur istekleri tüm bu inançlarda gizlidir ve bunlar ataerkil ve münzevi kilisenin beslediği oedipal duygular olarak görülebilirler. E. Jones'un söz konusu çalışmasında vardığı sonuçlar veya konuyu yorumlayış şekli bu şekilde özetlenebilir. Jones'un daha kısa hacimli ve bildik bir çalışmasını R.M. Dorson'un 1972 A. bağlamsal ve kuramsal yorumlarıyla birlikte aktarmak, bu bağlamda psikanalistlerin çalışma ve yorumlamalarını ve bu arada psikanalist halk bilimcilere karşı diğer halk bilimcilerin davranışlarını da daha açıklayıcı bir örnek olacaktır. Freud'un biyografisini de yazan ve onun yakın arkadaşı olan Ernest Jones, 1879-1959, halk bilimine karşı devamlı ve düzenli bir ilgi duymuştur. İngiliz Halk Bilimi Kurumu'nun English Folklore Society 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kongresi'nde 1928'de kalabalık bir topluluğa psikanaliz ve halk bilimi konusunda bir konuşma yaptı. Dipnot, A. Jones'un Psychoanalysis and Folklore adlı bu çalışmasının tam metni için bakınız Dundas 1965-88-102. Dinleyicilerin bilincinde olarak Jones, ırksal geçmişten arta kalan yaşamla bireyin geçmişinden arta kalanlar arasındaki paralelliği vurgulamıştır. Bu nokta çok uzun zamandan beri halk biliminde yaşayan kültürel kalıntı doktrinini savunan bir dernekte ilgi uyandırabilirdi. Fakat kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi fincan, kadeh, kazan, mücevher kutusu, eğik merdivenin altındaki boşluk ve baş aşağı çevrilmiş nal gibi nesnelerle dişilik organını belirten halk bilimi simgelerinin sıralanmasına dinleyiciler çok az ilgi duymuşlardır. Jones'un halk biliminde tuzun sembolik önemi, The Symbolic Significance of Salt in Folklore adlı uzun bir tebliği, ayinlerde kötü ruhları kovmak için tuz kullanılmasında görüldüğü gibi, halk düşüncesinde de tuza büyülü özellikler yüklendiğini gösteren delilleri bir araya toplamıştır. Vardığı sonuçsa şöyledir. Beyaz hayat veren tuz sperm simgesidir ve erkeği ve aşılama ilkesini göstermektedir. Dorson 1972A. Psikoanalitik halk bilimcilerin bir başka önde gelen ismi Erich Fromm'dur. Pek çok eserinin Türkçe'ye çevrilmesine ve yaygın olarak tanınmasına rağmen nedense pek çok kimse tarafından halk bilimci olarak tanınmaz. Dipnot, Erich Fromm'un Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında Sevme Sanatı, Kendini Savunan İnsan ve Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum sayılabilir. R.M. Dorson'un 1972A-27 tespitlerine göre E. Fromm, düşler, mitler ve peri masallarının psikoanalitik yorumu konusunda ilk eseri yazmıştır. Fromm, Jonah hikayesinde görüldüğü gibi mitsel ilişkilerdeki evrensel simgeye değinmektedir. Bu hikayede Jonah, gemi ambarında sürekli olarak beşikte gibi sallanmaktadır. Okyanus, derin bir uyku ve balinanın karnı, bunların tümü anne rahmindeki fetusu ve koruyucu yalnızlığın iç deneyimini örneklendirmektedir. Fromm, hayallerin yorumlanmasında olası çeşitlilikleri ve incelikleri göstermeye çalışmaktadır. Bu da 19. yüzyılda çeşitli fraksiyonlarıyla mitolojistlerin bir mitte kastedilen simgenin güneş mi, yıldırım mı yoksa tan ağarması mı olduğu konusundaki çekişmelerine benzemektedir. Bu yüzden Fromm, Oedipus kompleksine bir nüans eklemekte, üçlüyü tümüyle ortaya çıkarmakta ve mit tiyatrosunu Kreon'un ataerkil tiranlığıyla anaerkil tanrıçaların koruluğunda uygun bir biçimde ölen Oedipus tarafından desteklenen Antigone'nin temsil ettiği anaerkil düzen arasındaki çatışma olarak görülmektedir. Aynı şekilde Fromm, Kırmızı Şapkalı Kız, Little Red Riding Cap masalının yorumunda, bildik ve alışılmış Freud yorumlarını aşarak genç kızın kırmızı şapka menstruasyon simgesidir. Erdem patikasında başıboş dolaşırken kurt, adam, tarafından baştan çıkarıldığını belirtir. Kurt gerçekten de karnını, rahmini kız ve büyük anne ile doldururken hamileliğe imrenmeyi sergilemektedir. Kırmızı şapkalı kız kurdun karnını taşla doldurduğunda kısırlık simgesi kullanılarak kurt cezalandırılmaktadır. Bu masalsa erkeklerden ve cinsellikten nefret eden kadınların masalı olarak gösterilmektedir. Psikoanalitik halk bilimciler içinde kariyerine şimdiye kadar sıraladıklarımızın tersine psikoloji çalışmalarından değil de halk bilimi çalışmalarıyla başlamış olan Geza Roheim 1891-1953 ayrı bir yer tutar ve yorumlamalarında daha otoriter çalışmalar ortaya koyar. G. Roheim önce Avustralya yerlilerini alan araştırması yoluyla incelemiş ve buradan vardığı sonuçlarla diğer incelemelerine dayanan geniş bir neşriyat yapmıştır. R.M. Dorson'un 1972A-28-29 tespitlerine göre G. Roheim, Rüyanın Kapıları, The Gates of Dream adlı muhtasar çalışmasında pek çok mit ve masalı incelemiştir. Roheim, incelemelerinde düşü, mit ve masalla paralel olarak değil de onların habercisi olarak ya da düşün mitleri oluşturmak için bilinç dışı hayallerle birleştiğini düşünmektedir. Ona göre İblis Grendel'in uyuyanları boğması ve onların kanını içmesi bir kabus olayıdır. Odysseus, Polyphemus adlı dev uyurken gözüne şiş saplamakta ve böylece uyuyanın hadım edilme kaygısını, körlük, baba heykeline yansıtmaktadır. Küçük kahramanın devden kaçarken yola fırlattığı nesnelerin genişleyerek dev nesnelere dönüştüğü Büyülü Kaçış adlı peri masalında en çok yayılım gösteren bu bölümü Roheim, üretral uyanma düşü olarak yorumlamaktadır. Alışılagelmiş nesnelerden biri bir şişe su olup, bu su göle dönüştüğünden Roheim kendi hastalarından kanıtlar getirerek bunların mesaneleri dolu olduğunda su kitleleri düşlediklerini ve banyo kapıları kapalı olduğunda da engel gördüklerini belirtmiştir. Üriner uyarı, masalda kovalama ile tanımlanan cinsel uyarıya dönüşmektedir. G. Roheim, mitolojik masalların özünü oluşturan bir temel düşten söz etmektedir. Buna göre düş gören kişi bir göle ya da bir çukura düşmektedir. Bu da fallusun vajinaya ulaşmasıdır. Sonra bedenin dışında bir okyanus ya da bir lotusla simgelenen bir rahim oluşmaktadır. Böylece burada dünya ve dalgıç, earth diver türünden yaratılış miti kökeni görmekteyiz. Dalış ne kadar derin olursa fallus o kadar büyük olur. Çünkü bir düşteki dalma ereksiyonu simgelemektedir. Roheim böyle bir düş gören bir kişinin bunu benzer düşler gören kişilere anlattığına ve yinelemeler sonucunda mitin geliştiğine inanmaktadır. Psikanalist halk bilimciler çalışmalarında sadece mitleri ve masalları değil, neredeyse folklorun bütün türlerine ait malzemeyi ele alıp incelemeye çalışmışlardır. Bu tür çalışmalara ve sonuçlarına örnek olarak şunlar ilk akla gelenlerdi. Hedwig Harry'e 1958 göre çocukların saklambaç oyunu, anneye bağlı çocuğun ondan ayrılmasını konu alan çocuk travmasının yeniden temsilidir ve icra bağlamında oyun formu darbeyi yumuşatmaktadır. Dipnot, aktaran Dorson 1972a. John Dollard'ın 1939 çalıştığı tür ise zenci gençler arasında garip bir eğlence olan ayinsel aşağılama, düzineler, the dozens olarak bilinmektedir. Dipnot, aktaran Dorson 1972a. Bu oyun alay edene fücur, eşcinsellik ve teşhircilikle ilgili bastırılmış duygularını söyleme imkanı vermektedir. Richard Stertan'ın 1941 bir çalışmasına göre Noel'den hemen sonra yapılan Masumlar adlı Hollanda halk şenliği İsa figürüne yol açmaktadır. Dipnot, aktaran Dorson 1972a. Şenlikte çocuklar anne ve baba rolleriyle oynamakta ve bu öykünme bastırılmış olan anne ve babalarını öldürme isteklerini açığa çıkarmakta ve böylelikle neden ölmeleri gerektiğini açıklamaktadır. Bu şenliğin Noel'e yakın olması da ayrıca İsa'nın kurban olarak ana baba otoritesine başkaldırma günahının cezasını çekmek için öldüğünü göstermektedir. Böylelikle oedipal özellik daha açık olarak görünmektedir. Oedipus Rex'te baba figürü olan Kral Laius, İncil'e göre Tanrı, Baba ve Kral Harold olmak üzere üçe bölünmektedir.